افتاری ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri, hepinize iyi akşamlar. Bir haftalık aradan sonra tekrar beraberiz. Bir tarih ve insan programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Teknik yapımda Muhittin Sami Yaygıngöl sesimizi ulaştırıyor ve bendeniz Fehim Harmanşa programı sunuyorum. Programımıza ulaşabilmeniz için canlı yayın iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum. E-mail adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr tgrtfm@tgrt-fm.com.tr Diğeri ahmet@ahmetsimsirgil.com ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Teşekkürler.
Nasılsınız?
Elhamdülillah, sizler de iyisiniz inşallah.
Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz.
TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum ben de.
Çok sağ olun hocam. Yine bir hafta yoğun bir programınız vardı. Gezileriniz
evet,
oldu.
Evet, evet. Bu sene beni talebelerim pek yalnız bırakmadılar. Evet. Boş bırakmadılar. İznik, Edirne gezileriyle bizim üniversite talebelerimizi epeyce gezdirmiş olduk. Osmanlı'nın ilk merkezlerini.
Evet.
Onlarla beraber ziyaret ettik. Gerçekten çok güzel oldu.
Talebelerinize gıpta ediyoruz. Tebrik ediyoruz sizin iyi bir hocalar olduğu için.
Teşekkür ederiz. Sağ olun.
Biz teşekkür ederiz. Hocam geçen hafta başladık. Malum Fatih Sultan Mehmet Han'ın birinci padişahlık döneminden bahsediyorduk. Bu dönemi açık bir biçimde açıkladınız, izah ettiniz. Varna Savaşı'nda babası 2. Murat Han oğluna komutanlık yaptı. Bu özellikle açıkladınız. Ve sonra tekrar Manisa'ya çekildi. Savaştan
evet.
Sonra.
Evet.
Bu sebeple 2. Mehmet Han tahttan çekilmesine veya indirilmesine ne sebep oldu? Böyle bir girizgah yapalım.
Evet. Şimdi bu konuya biraz ağırlık verdik. Zira bazı tarihçiler 2. Mehmet'in yani Fatih'in evet. Bu birinci padişahlık döneminde, birinci saltanat döneminde başarısız olduğunu ifade ederler. Yani başarısız oldu da çekildi. Bunu özellikle vurgularlar. O sebeple dinleyicilerimiz muhtemelen bu tip ifadeleri duyabilecekleri için ben de geniş bir açıklama içerisinde girdim. Ancak burada bu açıklama içerisinde Osmanlı yapısıyla ilgili, sistemiyle ilgili çok ciddi malumatlar da, mesajlar da açıkçası çıkarmak mümkün. Onları da sevgili dinleyicilerimizle paylaşmak istedim. Yani mesela bunlardan bir tanesi nedir? 13 yaşında, 12 yaşındaki bir gencin gerçekten bu Osmanlı'nın özellikle ilk 2 asırlık döneminde bir sancağa çıkma meselesi, 11 yaşına gelen şehzadenin sancağa gönderilmesi ve sancakta idari devlet idaresi kabiliyetlerinin de geliştirilmesi Osmanlı şehzadelerini daha küçük yaşlarda yani reşit olma yaşına geldiğinde çok iyi mükemmel bir idareci olarak yetiştirilmiş bulunduklarını anlatmış olduk. Bu fevkalade önemli. Yani 2. Murat Han tahtı 12 yaşında oğluna devrederken bu onun bu vazifeyi hakkıyla yapabileceğinin de bir göstergesi gibi oluyor.
Yani öyle bırakıp gitme değil de
değil.
Yetişmiş gerçekten dört dörtlük bir devlet adamı.
Devlet adamı vasfını taşıyor. Yani bir bu ne bakımdan? İlim bakımından yetiştiğini bize anlatıyor. İki uygulama bakımından da yetiştirildiğini, sancağa gönderilmek suretiyle uygulama bakımından da yetiştirildiğini ve muazzam şahsiyetler olarak tahta çıkarıldıklarını gösteriyor. Ya böyle ben padişahım, 12 yaşındaki çocuğu da tahta teslim edilir mi manasında değil. Tabi burada 2. Murat Han'ın kendi çektiği çileleri ve sıkıntıları oğluna yaşatmamak için ortada bir Bizans'ta saltanat müddeiliği yapabilecek Şehzade Orhan var. Onu kırmak ve meşru şeyini de göstermek için. Fakat şimdi neden indirildi? İki noktayı ortaya çıkartacak. Neden tahttan indirildi? Başarısız olduğu için değil. Bu içerideki hükümet grubu, iki hükümet. Bir, giden padişah, 2. Murat Han'ın merkezde bir gücü var. Ve ona bağlı devlet adamları var. İki, 2. Mehmet'le beraber iş başına gelmiş bir grup var. Zaunos Paşa, Şahabettin Paşa gibi. 2. Mehmet'in, yani Fatih'in çevresindeki bir grup var. Şimdi iki grup oluştu.
Şimdi bu siyasi çekişmeler o zamanlarda da var mıydı diye.
Var tabii.
Olmazsa
var.
Olmaz.
Bu her yani. Zaman var. Olmazsa olmaz. Onun için Osmanlı birlik prensibini çok mühim yerleştirdi. Aslında şu bile Osmanlı'nın o birlik prensibinin ne kadar mühim olduğunu gösteriyor. Ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Şu hadise bile. Bakın bunun ikinci bir emsali yok dedik. 2. Murat Han'ın bu yaptığı gerçekleştirdiği oğluna saltanatı terk etmek. İkinci bir örneği yok, misali yok. Ama çok mu faydalı oldu? Hayır, kesinlikle de yerinde bir hadise değil. 2. Murat'ın maksadı yerine geldi, düşüncesi yerine geldi. Bu noktada gerçekten faydalı oldu. Ancak bir diğer noktaya baktığımızda şayet tersine neticeler verse, yani 2. Mehmet hayır ben tahtı terk etmek istemiyorum. Onun için 2. Mehmet'in ben son derece başarılı, son derece yerinde kararlar aldığını ve 13 yaşındaki bir çocuğun değil, sanki 50 yaşındaki tecrübeli bir devlet adamın görüşüyle hareket ettiğini vurguluyorum. Çünkü diyebilirdi babasına, ben tahtı teslim etmiyorum. Sen bana verdiysen padişah benim ve sen uymak zorundasın, ulul emre itaat etmek zorundasın diyebilirdi yani, ama bunları demedi 2. Mehmet. Bu da onun 13 yaşında sanki 50 yaşında bir devlet adamı tecrübesiyle hareket ettiğini gösteriyor. Ve iyi yetiştiklerine, ben onun fevkalade iyi yetiştiklerine bu noktadan projektörleri tutuyorum ve işaret etmek istiyorum.
Yani kuru bir ilim değil de gerçekten
değil,
hazmetmiş.
Değil.
Onu sanki 50 yaşındaymış gibi değil mi?
Uygulayabilen bir şahsiyet olarak karşımıza çıkıyor.
Nadide,
muazzam bir şey.
Nadide değil mi bu şekilde? Bir
tabii,
padişahın...
tabii. Yani ve bunlar ilk 10 padişah içerisinde hepsi bu şekilde. Beyim Bey. Yani sancağa çıkma meselesinin devam ettiği noktalarda bütün Osmanlı padişahlarını ele alıyorsunuz. Hepsi dahi denecek insanlar. O sistem gerçekten çok muazzam bir sistem. Fakat o sistem bilahare de yürür müydü? Orası tartışılır. Yani onunla ilgili belki başka bir programımızda geniş malumat verebilirim.
Evet. Bu sistemin bir adı var mıydı hocam? Bir şey söyleyebilir miyiz? Mesela Enderun Mektebi diyoruz. Yenişeliler özel yetiştiriliyor. Padişahlar içinde böyle bir sistem var belli.
Evet.
Ama bir isim konuluyor
buna
mu?
Buna sancağa çıkma deniyor.
Sancağa çıkma.
Tabii yani. Şehzadelerin sancağa çıkması. Bütün Osmanlı şehzadeleri sancağa çıkartılıyorlar. 11, 12, 13 yaşlarında kendilerine bir sancak veriliyor. Ve o sancakta mükemmelen yetişiyorlar devlet idaresinde de. Fakat babaları öldüğünde bir mücadele ile tahtı ele geçiren diğerlerini ortadan kaldırıyor. İşte bu da kardeş katli. Yani bunun getirdiği ikinci bir kardeş katli meselesi buraya dayanıyor.
Evet.
İşte o kardeş katli meselesini kaldırmak için de o sistem bozulmuş oluyor.
Hmm.
Yani bir taraf üzüntü meydana getiriyor. Hiçbir şeyin tam ve mükemmelini bulmak mümkün değil.
Evet.
En mükemmel ilaçın yan tesirleri var biliyorsunuz.
Evet.
Yani kanser var. Kanserin tedavisi bir ilacı ama ötede diyor ki canlı hücreleri, sağlam hücreleri ne yapıyor? Öldürüyor. Yani bir taraftan hasta hücrelere nüfuz ederken öbür taraftan sağlam hücreler gidiyor. İşte hiçbir şey tam ve mükemmel değil. Mutlaka bir noktada bir eksikliği bulunuyor. Kolay değil.
Kul yapısı işte dedin.
Evet. Yani
evet.
Bu da hikmetine aklı ermez kimsenin diyor ya. Evet. Öyle bir şey. Şimdi 2. Mehmet Tabii 2. Murat Han'ın taraftarları, onu tutan ve Çandarlı Halil Paşa'nın başı çekmiş olduğu grup, Varna Savaşı ile beraber bu savaşı kazanan 2. Murat'ın devlet başına da geleceğini düşünüyorlardı. Yani oğlunu artık göndereceğini. Bu bekledikleri olmadı. Ve ne yaptı? 2. Murat yeniden Manisa'ya çekildi. Geçen hafta bunu anlatmıştık. Şimdi bu durum 2. Mehmet'in ve etrafındakilerin daha rahat hareket etmelerine yol açtı. Onlar artık 2. Murat kesinlikle tahtı oğluna bıraktığının bu açık bir göstergesidir diyerek daha rahat. Bu rahatlık Anadolu beyliklerine karşı bir baskıyı getirdi ve Fatih'in İstanbul'u fetih düşüncesini gün yüzüne çıkarttı. Daha açık bir şekilde harekete başladılar. İşte bu durum 2. Murat taraftarlarını
üzdü mü?
Üzdü.
Endişeye
gark etti. Acaba dışarıdan yeni bir Osmanlı'ya karşı bir birliktelik, bir ittifak mı meydana gelir? İki, şikayet edecekleri bir unsur var diğer devletlerin. Yani Karamanoğlu, Germiyanoğlu ve Candaroğulları hemen 2. Murat'a şikayet başladılar. 2. Mehmet'e. Yani oğluna emir ver. Oğlun dikkatini çek. Oğlunu uyar. Bize karşı bir takım hareketlere girişiyor. Bizans şikayete başladı. Bütün bunları kullandı şimdi Çandarlı Halil Paşa grubu. Yani işte ikiliyi gördük mü? Yani 2. Murat Han güzel bir başlangıç, oğlunu oraya getirdi ama diğerlerinin şikayet edeceği bir yer var. Sen oğluna iş başına getirdiğin zaman kendin tamamen kenara çekilemiyorsan mutlaka el atıyorsun. Veya seni el attırmak zorunda bırakıyorlar. Bu oğlun dikkatini çek. Şikayet edecekleri bir merci bulunması kötü bir şey. Yani belki padişah ama muktedir tam manasıyla muktedir değil. İktidarda değil. Her an birisinin müdahalesine muhtaç bir durumda. Bu sebeple tabii 2. Murat belki bunlara pabuç bırakacak değildi. Ancak Çandarlı bu noktada yine hareketlere girişti. Ve bu defa çok tehlikeli bir işe girişti. Orduyu tahrik meselesine. Şimdi 13 senedir ordunun başında bulunan bir adamın nüfuzunu düşünmek lazım.
Evet.
Edirne'de bir yangın çıktı. Büyük bir yangın. Çarşı ciddi manada yandı. Ardından Züyüf Akçe meselesi yüzünden, bunu Çandarlı'nın tertip ettiği biliniyor, Edirne dışında Buçuktepe diye bir mevki var. Asker orada toplandı ve isyan bayrağını açtı. Bütün bunların tehlikeli bir noktaya gittiğini, ki devamlı bir şekilde zaten Çandarlı her defasında padişahı tahrik ediyordu, gelmesi, yapılanlar. Çünkü 2. Mehmet'in etrafındakiler daha rahat hareket ettikçe, nüfuzu attıkça Çandarlı'nın nüfuzu çekiliyor, düşüyor. Devlet idaresinde bir hiç mesabesine geliyor. Bu sebeple de sıkıntı içerisine de girdi Çandarlı. Bakıyor ki artık kendisi hiç dinlenilmiyor. Bunun tamamen giderilmesi noktasına geldi ve devamlı olarak 2. Murat'ı tahrike başladı. Fakat bu son yaptığı tahrik gerçekten çok sıkıntılı oldu. Yani askerin işin içerisine çekilmesi, askeri tahrik etmek tehlikeli bir hadisedir. Ama bunu maalesef Çandarlı böyle bir noktanın içerisine girdi ve gönderdiği devlet adamlarıyla Edirne'deki bu isyanı da haber verince 2. Murat Han ikna edildi ki 2. Murat Han'ın yanındaki devlet adamları da Çandarlı'nın adamı. Ve dolayısıyla da birbirleriyle irtibatlı olarak 2. Murat Han'ı ikna ettiler ve merkeze gelmesine sebep oldular. Yeniden merkeze getirdiler. 2. Mehmet'i bir av bahanesiyle dışarı çıkardılar. Yani av Osmanlılar'da her zaman söyleriz. Aynı zamanda bir savaş tatbikatıdır, ciddi bir şeydir. Yani av bahanesi deyince normal bir hadise değil. Her zaman uygulanan bir husus. Dolayısıyla av bahanesiyle yine bir avlanma sebebiyle dışarı çıktıklarında 2. Murat şehre girdi ve tahta oturdu. Haberi yok 2. Mehmet'in. Avdan döndüğü zaman babasını taht üzerinde buldu.
Hayda.
Şimdi böyle bir durum. Yani burada tamamen kimin? Çandarlı Halil Paşa'nın ciddi manada bu olayda dahli var. Bu olayda etkisi var. Ve bu olay onun tamamen tasarrufu ile gerçekleşmiş, onun kurması ile düzenlenmiş bir hadise olarak karşımıza çıkıyor. Ve işte bu noktada ikinci Mehmet Çandarlı'yı mimliyor.
Evet.
Yani her şeyin onun eli altından, onun başı altından çıktığı net bir şekilde ortaya çıkmış bulunuyor, görülmüş bulunuyor. Çok net, çok açık. Ancak ikinci Mehmet burada yine bütün vakarını, ben ikinci Mehmet'i bu noktada gerçekten çok bu kriz noktasını mükemmelen yürüttüğüne inanıyorum. Mükemmelen. Babasına hayırlı olsun diyor, tebrik ediyor ve yeniden Manisa'ya çekiliyor. En küçük bir kırgınlık, en küçük bir küskünlük, neden bunu yaptınız demeden, bunlar 12-13 yaşındaki bir çocuğun gösterebileceği hadiseler değil. Zira padişahlığı kendi istemedi. Devlet adamları babasıyla beraber veya babası düşündü ve yerleştirdi. Ama bunu babasının yanındaki devlet adamları 2. Mehmet'in yanında yer alamadılar. Devamlı bir şekilde gerek düşman gelecek olsa babasını çağırdılar, gerek babasını yeniden tahta çıkmaya tahrik ettiler. Bütün bunların akabinde bunları başaramayınca da bir askeri isyan noktasına doğru getirdiler.
Sebep neydi hocam böyle basit olarak? Yani ya niye bunu, böyle bir şeye giriştiler?
Eğer basit olarak görürsek Çandarlı'nın tamamen nüfuzunu kaybetmesi olarak ben değerlendiriyorum. Yani Çandarlı bunu kaldıramıyor.
Bir ihtiras mı var? Bir makam şey
yani
mi var?
Yani artık bunun adını eğer koymak gerekirse onu söylemek gerekebilir. Çünkü başka bir şey ortaya çıkmıyor. Çandarlı'nın düşündüğü tehditler diyelim ki birincide tehdit vardı. Ama Varna Savaşı'nda dehşetli bir bozguna uğradılar.
Evet.
Şimdi 2. Murat Han bu savaşı kazanan 2. Murat olduğu için ondan önce sıkıntılar vardı. Hani bazı savaştan sıkıntılar evet. vardı. Şimdi 2. Murat Han burada büyük bir nüfuz yani bir Haçlı ordusunu ciddi manada toplanmış Osmanlı'yı kesin kes yenebileceğine inanan başında Can Hunyat gibi müthiş bir komutanın bulunduğu büyük bir orduyu Varna'da korkunç bir bozguna uğrattı.
Tuz buz ettiler.
Tuz buz etti. Şimdi 2. Murad'ın böylece nüfuzu o noktada tam manasıyla arttı. İşte bunu da kullanmak istedi. Böyle bir noktada onu çağırıyor. Halbuki böyle bir noktada hadi birincide diyelim ki düşmanlar bu şekilde bir hazırlık yapıyorlardı. Bu şekilde bir hazırlık evet. yapıyorlardı. Bundan endişe ediyordum. Şimdi bu endişe de ortadan kalktı. İşte burada Çandarlı'nın yine aynı düşüncelerini devam ettirmesi biraz iktidar hırsı olduğunu ben bazı şeyleri çok net söylemem. Yani %100 değilse, kesin değilse insan fazla söylemek istemez ama iktidar hırsı olduğunu çok açık bir biçimde, net bir biçimde ortaya koyuyor.
Evet.
Yani kabullenemiyor. Neden kabullenemiyor? Çünkü 2. Mehmet'in etrafında başka devlet adamları var. Kendi nüfuzunu o şimdi 2. Mehmet aslında padişah gibi de görmez. Kendisi yılların tecrübeli bir devlet adamı aslında 2. Mehmet'i çok rahat kullanacaktır. Şayet 2. Mehmet'in etrafında devlet adamları olmasa onu çok rahat yönlendirecektir, kullanacaktır. Belki elinde bir oyuncak gibi bile düşünebilecektir. Ki bu yaptıklarını gözden geçirdiğimiz zaman bunu söylemek çok da yanlış değil.
Evet. Peki Fatih Sultan Mehmet Han yani 2. Mehmet Han tekrar tahta çıktığında mimlemişti ya.
Evet.
Çandarlı Halil Paşa'dan intikam almaya kalkıştı mı?
Kalkıştı mı?
Çünkü
evet çok güzel. Şimdi
kolay değil.
Gerçekten bunların Çandarlı'nın başının altından çıktığını, ondan kaynaklandığını, onun etkisinin olduğunu biliyor. Muhtemelen de belki başlangıçta bilmiyordu Buçuktepe isyanının. İsyanın da onun tarafından
tertiplendiğinden
haberdar oldu. Bu noktada onu mimledi. Bana göre Çandarlı'yı mimledi.
Yoksa o bedesten yangını falan çarşıda bir şey yok.
Ya bunlar değil. Onunla ilgili bir durumu yok. Ardından bazı hususiyetlerle. Velev ki sen ordunun başındasın. Sadrazamsın.
Evet.
Başının altından çıkmadıysa bile neden böyle bir şeye mani olamadın? Değil İkincisi mi? Bu olayın akabinde neden hemen babam geldi? Yani bunları arka arkaya bağladığın zaman olayın bir tertip olduğu net bir biçimde ortaya koyuyor. Ve mimledi ve gitti. Tabii 2. Murat Han bundan sonra önce Fatih'i evlendirdi Dulkadıroğlu'nun beyiyle Sitti Hatun'la. Bu arada 1448'de 2. Kosova Savaşı'nı kazandı ve Balkan devletlerine, Macarlarına bir büyük darbe daha indirdi ve çok rahat bir devleti 1451'de vefat edince Şubat'ında oğlu 2. Mehmet'e devretmiş oldu. 2. Mehmet bu defa gelişinde bir 19 yaşında daha tecrübeli bir devlet adamı. Daha evet. Tecrübeli, genç, bazı olayları görmüş ve geçirmiş. Birinci saltanat döneminde devleti az çok tanımış, merkezi tanımış, devlet adamlarının düşüncelerine vakıf olmuş. İkincisi, gerek Varna'da gerek Kosova'da batıya büyük bir darbe indirilmiş ve dolayısıyla da artık üçüncü bir Haçlı seferine kısa bir süre içerisinde girişebilecek bir güç bırakılmamış ve dolayısıyla rahat, asude, güçlü bir devletin başına geliyor. Bu aslında 2. Mehmet için son derece bahtlı bir kimse, talihli bir kimse diyebiliriz bütün bu yönleriyle. Yani şayet Varna ve 2. Kosova Savaşları olmasa muhtemelen o İstanbul'u kuşatma esnasına aldığında ciddi manada bir güçle karşılaşabilirdi. Ama beli kırılmış vaziyette Avrupa'nın o noktada. Beli kırılmış. 2. Murat Han oğluna bu noktada çok sağlam bir ülke bırakıyor. Bunu kabul etmek lazım. Yani İstanbul'un bir fatihi de 2. Murat Han'dır.
Yani büyük payda onda
değil mi? 2 noktada. Bir, böyle bir şehzadeyi yetiştirdiği için. 2, Balkan milletlerine, Haçlı kuvvetlerine 1444 ve 1448'de üst üste İki çok büyük bir darbe indirdiği için. 3, Fatih'in etrafını son derece zamanın en iyi alimleriyle çevirdiği için. Devlet adamlarını yetiştirdiği için. 2. Murat Han çok çok yönleriyle İstanbul'u 1421-22 tahta ilk çıktığı sene kuşattı. Bir daha hiç kuşatmadı. Ancak onu fethedecek maddi ve manevi bütün tedbirleri aldı diyebiliriz. Dolayısıyla 2. Murat Han bu yönüyle çok güzide bir padişahtır.
Orada belki bir girmek gerekiyor ya. Yani tarihten de biliyoruz ama sizden dinlemek daha güzel olur. 2. Murat Han zamanın büyüklerinden, evliyasından Hacı Bayram Veli Hazretleri'yle bir şeyi var. Aralarında geçen bir olaylar var.
Evet.
Çok kısa bahsedebilir misiniz? Acaba ondan dolayı mı bir daha muhasara yapmadı?
Geçen Edirne'de Ulu Cami, şimdi eski cami adıyla anılıyor. Yeni üç şerefeli yapılırılınca oraya eski cami denildi. Önceden Ulu Camiydi. Çelebi Mehmet yapımıdır. Talebelerimi orada gezdirirken orada Hacı Bayram-ı Veli'nin bir kürsüsü var. Vaaz verdi. O camide vaaz vermiş. Uz bir müddet Edirne halkına. O kürsüde vaaz veriyor. Eski caminin içindeki. Ve oraya şu anda kimse çıkıp orada vaaz vermiyor.
Hürmeten.
Hürmeten. Hiç kimse vaaz vermiyor. Üzerinde de yazılmış. Hacı Bayram-ı Veli'nin vaaz verdiği yerdi, orada yazılmış Osmanlıca yazıyı görüyoruz. Onun makamıdır diye, Hacı evet. Bayram-ı Veli'nin makamıdır diye. Hacı Bayram-ı Veli'yi 2. Murat Han'ın onu vergiden muaf tuttuğu ifade edilir. O kadar çok talebe önce vergiden muaf tutmuyor. Önce kendisine Hacı Bayram-ı Veli'nin çok talebesi oluyor. Etrafı çoğalınca genelde padişahlar bazen hükümdarlara etrafı talebeleri artan insanlar için acaba saltanat onun muarızları saltanatı elde edebilir. Saltanat iddiası var. Acaba saltanatta ortaklık güder mi diye bazı kendisi hakkında söylentiler ortaya çıkartılıyor. Şimdi bunları çok ciddiye almak lazım. Mesela 2. Murad'ın babası Çelebi Mehmet zamanında bir Şeyh Bedrettin olayı var.
Evet.
Siz çok kısa diyorsunuz ama konu böyle birbirine çatallanıveriyor. Hani bazen ya işte bir söylenti üzerine hemen Hacı Bayram-ı Veli Edirne'ye çağrılır mı diye düşünülebilir.
Evet.
Halbuki bir Şeyh Bedrettin isyanının Osmanlı Devleti'ni ne denli sarstığını, ne büyük hadiselere sebep olduğunu iyi bilmek lazım. Onun için padişahlar böyle şeylere çok duyarlıdır. Dolayısıyla bunu duyduğu zaman hemen adam gönderip İkinci Hacı Bayram-ı Veli'yi Edirne'ye getirttiriyor. Edirne'ye getirttiriyor ve Edirne'de ancak işte karşılıklı tanıdığı zaman adamı iyi tanırlar. karşılıklı görüştüğünde, sohbet ettiklerinde onun bir büyük veli olduğunu, Allah adamı olduğunu, devlet idaresinde hiçbir maksadının, ihtirasının olmadığını görüyor. Kendisinden çok sohbetler dinliyor. Edirne halkı kendisini çok seviyor. Onun gitmemesi için çok yalvarıyorlar. Ancak Hacı Bayram-ı Veli yeniden Ankara'ya dönerken işte onun talebelerini de vergiden muaf tuttuğunu, illa kendisinden bir şey iste. Onlar hiçbir şey istemezler. Bu da Allah adamlarının çok önemli bir vasfıdır. Kendileri için bir şey istemezler. En sonunda padişahlar onlara bir şey kabul ettirmek isterler. O da işte talebelerinin vergiden muaf kılıyor. Evet. Tabii ondan sonra da talebelerinin sayısı çok artacak. İşin içine para girince birden herkes talebe oluveriyor.
Evet. Sonra 1,5 talebe kalıyor.
1,5 talebe kalacak. Meşhur. Kurban etmeye kalkınca da 1,5 talebe kalacak.
Evet. Tabii sevgili dinleyicilerimiz böyle kısa geçiyoruz ama siz tarihi okursunuz. Çok hoş şeyler de var orada. İbretler de var belki.
Evet.
Hocam bir ara verelim isterseniz. Peki. İkinci bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Bu program sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. İstanbul'un fethiyle ilgili ikinci programımız. Hocam önce bir e-mail adresini hatırlatayım. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam birinci bölümdeki sorumuzu tekrar etmek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet Han tahta çıktığında Çandarlı Halil Paşa'yı intikamı aldı mı?
Aldı mı?
Çalıştı
evet.
mı?
Muhtemelen ilk beklenen husustu bu.
Evet.
Yani ikinci Mehmet'in ilk yapacağı işlerden bir tanesi Çandarlı'yı görevden almak. Belki öldürtmek akla gelmeyebilir. Ama mutlaka görevden alması bekleniyordu. Yani bunu bekleniyordu derken bizzat Çandarlı da bekliyordu bunu. Çandarlı da ne yaptığını iyi biliyor çünkü. Neye sebep olduğunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla Çandarlı'nın kendisi de bu sonucu bekliyor ve yanında kendi taraflısı bir iki devlet adamıyla beraber cülus merasiminde uzakta duruyor. Yakın durmuyor, gayet uzakta duruyor. Bunu gören 2. Mehmet, neden babamın vezirleri benden uzakta duruyorlar diye söylüyor ve onları yakınına çağırıyor.
Özellikle söylüyor değil mi?
Tabii. Görüyor orada, neden babamın vezirleri uzakta duruyorlar, neden yanıma gelmiyorlar diyor ve onları kendi yanına çağırıyor. Ve merasimle yanına alıyor ve göreve devam ettiğini bildiriyor. Şimdi aslında normal değil bu. Normali görevden alması beklenen buydu. Burada bir husus ortaya çıkıyor. İkinci Mehmet'in, hani bir padişahı alırsınız, vefatından sonra şahsiyetini anlatırsınız. Şahsiyeti ortaya çıkar.
Evet.
İkinci Mehmet'in en önemli şahsiyet noktası anlatılırken, en önemli vasfı tasavvurlarını belli etmemesidir. Duygu ve düşüncelerini, niyetini, tasavvurlarını belli etmemesidir. En mühim hususiyetlerinden bir tanesi budur. Hatta şu meşhur olmuştur ki, ne düşündüğümü, ne yapacağımı sakalımdaki kıllardan biri bilse koparıp atardım dediği çok meşhurdur. Yine kendisine bir hususu soran vezirine, sen sır saklamayı bilir misin diyor. Bilirim sultanım deyince, hani söyleyeceğini zannediyor, ben de bilirim diyor. senin kadar ben de bilirim. Sana söylediğim esnada o artık sır olmaktan çıkmıştır. İşte burada, bu noktada 2. Mehmet'in Çandarlı'ya hani birden onu görevden alsa, birden öldürse bir takım, bu bir intikam meselesi olurdu. Belki yine o yaptığının hesabını soracak. Yalnız iş orada kalmayacak. 2. Mehmet burada belki Çandarlı'ya bir imkan, bir fırsat daha veriyor. Aslında eskisini silme fırsatı da veriyor diyebiliriz. Fakat Çandarlı bunu iyi kullanamayacak ve netice onun hem görevden alınmasına hem ölüne doğru gidecektir. Burayı dilersen daha sonraya bırakalım.
Evet,
yani buraya gidersek olayın sonuna gitmemiz lazım gelir.
Bu kadar.
Fakat tahta çıktığı an birdenbire intikam almadığını, sabırlı olduğunu, beklediğini, eğer daha sonraki intikam ise burada da niyetini ve tasavvurlarını hiç belli etmediğini, daha ilk padişahlık gününden itibaren bu vasıfları taşıdığını biz söyleyebiliriz.
Bu dediğiniz hususiyet sadece şahsına münhasır değil mi? Yani diğer Osmanlı sultanlarında
hepsinde
bu var mı?
Hepsinde yoktur. Yok, böyle. Yoktur. Bazı padişahların bazı özellikleri öne çıkar. İkinci Mehmet'in, yani Fatih'in en mühim vasıflarından bir tanesi budur. Yani diğerleri mesela, hiç Fatih'in ne tarafa savaşa gittiğini bilemezsiniz. Oysa Osmanlı'da karar alınır. Bazen dış devletlerden gizlenir ama vezirler bilir. Devlet adamları bilir. Nereye git, tartışılır ne olduğu. Bazısı da bazı hususiyetlere, yani 10 sefer olmuştur onun zamanında da birini gizlemiştir. Umumi değildir ama Fatih'te bu umumidir.
Evet. Peki Fatih Sultan Mehmet Han saltanatının ilk yıllarında, ilk günlerinde herkese çok mülayim, yumuşak davrandığı biliniyor. Bu durumun Osmanlı Devleti'nin hasımlarının sevindirdiği söyleniyor. Neden böyle bir davranışta bulundu?
Şimdi,
normal miydi bu?
Aslında çok normal değil ama neticeyi düşünürsek normal. Netice neydi? İkinci Mehmet'in o çocuk padişah döneminde bile İstanbul aşkıyla yandığını düşünürsek, burada artık İstanbul onun kesin hedefi ve niyeti. Hedef ve niyet İstanbul gibi Bizans'ın payitahtı, hatta Bizans'ın artık kendisi olmuş. İstanbul alındığı an Bizans'ın biteceği 1000 yıllık bu Roma İmparatorluğu'nun son bulacağını düşünürsek, II. Mehmet'in böyle bir siyaseti neden güttüğünü rahatlıkla anlayabiliriz. Yani bir kendisine mesele çıkarmak istemiyor, hasım çıkartmak istemiyor, herkesle anlaşma yapmak istiyor. Çünkü II. Murat Han'ın vefatıyla birlikte bütün devlet, Osmanlılar'da padişah vefat ettiğinde anlaşmalar yenilenir. Osmanlılar'da anlaşmalar padişahın hayatıyla sınırlıdır. Bir padişah vefat ettiği zaman bütün anlaşmalar son bulmuş demektir. O sebeple bütün devlet elçileri yeni padişahla anlaşmaları yapmak üzere gelirler. Tabi burada sadece siyasi bir anlaşma olarak düşünmemek lazım. Ticari nice anlaşmalar var. Mesela Venedik elçileri derhal Edirne'ye gelirler. Veya Osmanlı merkezi neresiyse o zaman derhal gelirler. Şimdi burada da Edirne, Venedik elçileri, Sırp elçileri, Bizans elçileri, yani Balkanlardaki bütün devletler, ki Macarlar, hemen Edirne'ye gelirler ve II. Mehmet'le anlaşma yapmak üzere sıraya girerler. İşte bu noktada son derece II. Mehmet'in fevkalade mülayim bir hareket, yani isteyen herkese istediğini verme noktasına gidiyoruz. Tabi büyük büyük şeyler istemiyorlar. Mesela Venedik'le 10 Eylül'de yapılmış bulunan barış anlaşmasını yeniliyor. Aynı anlaşmayı yeniliyor. Macar elçileriyle 3 yıllık bir barış anlaşması imzalıyor. 3 yıllık. Sırp elçilerine özel bir yakınlık gösteriyor. Çünkü Fatih'in analığı, kendisini yetiştiren Mara Hatun, II. Murat Han'ın hanımıydı. Sırp asıllıydı. Onlara büyük bir yakınlık gösteriyor. Mara Hatun kendisi memleketine gitmek isteyince kendisine haslar tahsis ediyor, gelirler veriyor, onu gönderiyor. Sırp hududu üzerinde pek çok yerin gelirini ona veriyor, bağışlıyor. Alacahisar Kalesi'ni anlaşma mukabilinde Sırplara bırakıyor. Yani böyle bir kale bırakma gibi bir hususiyeti de var. Eflak, Midilli, Sakız, Rodos ve diğer devletler ile anlaşmaları yeniliyor. Bu arada Bizans elçileri gelmiş. Bizans elçileri de Bizans'ta saltanat mütteisi Orhan'dan bahsetmiştik. Hatta evet. II. Murat bu sebeple oğlunu belki de tahta çıkarttığının sebebiydi. Onlar Orhan için Osmanlılar her yıl 100 bin akçe veriyorlardı. Bunu 300 bine çıkartmak istiyorlar.
Niye veriyorlardı?
Onun masrafları için. Çünkü o bir Osmanlı şehzadesidir. Düşmanın insafına bırakmazlar onun gelirini, ona tahsis ederler. Bizanslar bunun yetmediğini ifade ediyorlar ve bunu 300 bine çıkartmak istiyorlar. Ve II. Mehmet bunu da mülayimetle kabul ediyor. Gayet yumuşaklıkla, güler yüzle. Ve Çorlu ve civarını da onlara veriyor gelirlerini. Şimdi işin bu noktasına baktığımızda işte bu son derece beklenmeyen bir husus. Belki de aşırı mülayimlik var. Ve de hepsiyle anlaşma. Hani Bizans'ı da işin dışında tutmuyor.
Evet.
Onlarla da hani İstanbul'un fethi için dedik ya. Ancak bunu da Bizans'ı da işin içerisine koyuyor ve anlaşma yapıyor.
Peki bunların hiçbiri tahmin etmiyorum böyle. Fatih Sultan Mehmet Hanım.
Böylesine tahmin etmiyor. Ya böyle bir anlaşma beklemiyorlar. En azından biriyle anlaşma yapmayabilir.
O zaman
bu da Bizans olması lazım bana göre. Bizans'ta da yapıyor ve gayet güler yüzle, ilgiyle, alakayla, yani şimdi 100 binlik tahsisatı 300 bine çıkartmak çok yüksek bir rakam.
Evet.
Fazla bulabilir, kovabilir onları, anlaşmayı yenilemez, savaş sebebi olur. Şimdi bir taraftan diyoruz II. Mehmet'in niyeti İstanbul, bir taraftan son derece güzel anlaşma. İşte bu durum, şimdi insanlar bir 13 yaşında, hani bizim tarihçiler de diyor dedim, II. Mehmet başarısız.
Evet.
Değil mi? Yani başarısız. Ve tahttan indirildi. Bu şimdi Avrupa devletleri de bunu böyle inanıyorlar. Başarısız oldu, indirildi. İsyan çıktı. Asker isyan etti. Askeri belki hakimiyet altına alamadı. Şimdi yorumlar hadiseye göre yapıldığı için, hadisenin de sadece genelde batılılar Osmanlı padişahını küçük düşürmek noktasından bakarlar. Atıyorum benim gibi her yönüyle incelemiyorlar. Doğrudan eğer siz aleyhinde konuşmak istiyorsanız hemen görmek istediğinizi görürsünüz. Oysa tarihi her yönüyle değerlendirmek lazım. böyle bir bakış açısıyla bakıyorlar ve bu onları nereye getiriyor? Biz haklıymışız. Bu gerçekten başarısız, kapasitesiz.
O izlenimi
bir genç. Yani bizim buna 13 yaşında vermiş olduğumuz hüküm doğru çıktı. Yerinde çıktı. Bu gerçekten korkakmış. Bundan kim ne istese alıyor. Alıyor.
Evet.
Ortaya çıkıyor. Evet.
Yani böyle yüz bulup devam ettiler mi? Onu bir ara sorarız. Peki ben şunu sorayım o zaman. Fatih Sultan Mehmed Han'ın ilk seferinden önce...
Yani Karaman Seferi'ni sormak
istiyorsun.
Tabii
Karaman Seferi kesinlikle.
İşte olay neden, zaten neden oradan buraya geliyor. Yani ilk seferi işte bu nokta ortaya çıkıyor. Gerçekten bu başarısız diye düşünüldüğünde bunu ilk kullanan bu defa her zaman batıdan gelir tehlike. Aslında batı bu noktada sessiz nispeten. Bunu böyle inanıyor ama sessiz duruyorlar. Onun sessizliği Varna ve 2. Kosova Savaşları'ndan kaynaklanıyor. Batı iki çok büyük bir darbe yedi. Harekete geçmek mi, geçmemek mi noktasında ciddi endişeleri var. İki çok büyük darbe yemişler. Bu padişahı da tanımıyorlar. Evet, onların kafasında bir şablon oturdu ama yeni bir savaşa çıkacak güç için ciddi ittifakların olması lazım.
Evet.
Onların çok ciddi bir biçimde bir tehdit oluşması lazım. Dolayısıyla ortada onları bir an için bir sessizlik var. Takibe alıyorlar birden. Fakat doğudan geliyor bu defa. Karamanlılar.
Hep Karamanlılar.
Şimdi Karamanlıları malum geçen hafta epeyce üzerinde durduk. Karamanlılar 2. Murat Han onlardan çok büyük bir yeminle bir daha savaşmayacakları, Osmanlı'ya vurmayacakları noktada 4 mezhep üzerine yemin almıştı.
Evet.
İşte 2. Murad'ın ölümüyle bu yeminin bozulduğuna inanıyorlar.
Karamanlılar da mı inanıyor?
Karamanlılar. Tabii.
Karamanlılar. Hadi gayrimüslimleri anladık.
Artık 2. Murad öldü. Bizim yeminimizin şeyi kalktı. Hükmü kalktı. O sebeple derhal Avrupa devletlerine ve Bizans'a işte diyorlar. Bu anlaşmaları da yaptı ya. Bu gerçekten korkak bir çocuk. Bunun yapacak hiçbir şeyi yok. Dolayısıyla biz bu taraftan harekete geçiyoruz. Bu kim ne isterse veriyor. Siz de o taraftan harekete geçin ve boğalım arada diyor ve Akşehir, Seydişehir, Osmanlı topraklarına hücumlara başlıyorlar.
Konya.
Konya'da zaten kendileri. Oradan Akşehir, Osmanlıların elinde olan Beyşehir, Seydişehir kalelerine saldırmaya başlıyorlar. Burada fetih hareketine başlıyorlar. Veya oraları işgal hareketine işgal başlıyorlar diyelim. Şimdi Karamanlılar tabii böyle batı yerine Osmanlı'da her padişah değişikliğinde önce batıdan hareket başlar. Bu defa Fatih'te doğudan hareket başlıyor.
Evet.
Ve o zaman Fatih'in, 2. Mehmet'in meşhur bir sözü vardır. Çok bir beyti vardır.
Evet.
Bizimle saltanat lafı ne dermiş? Ol Karamani. Hüda fırsat verirse kara yere Karamanı der. Yani bu 2. Mehmet'in 19 yaşında aynı zamanda ciddi manada edebi bakımdan da yetiştiğini gösteriyor. Bizimle saltanat lafı ne dermiş ol Karamani. Karamanoğlu bizimle saltanat davasına kalkışmış. Bir daha fırsat verirse kara yere Karamanı. İkisinde de son yazılış kelime aynıdır. Karamani, Karamanı şey aynıdır. Kelime aynıdır Osmanlı yazılışı. Birinde Karamanoğlu demektir. İkinci de Karamanı. Onu kara toprağa kararım. Hüda fırsat
karıştırırım,
verirse. Kara toprakla beraber ederim. Hmm. Toprağa gark ederim onu. Yerin altına
bayağı
atarım.
Bir meydan
evet,
okuma.
Yani çok ciddi bir böyle siyasi nadir beyitlerinden bir tanesidir 2. Mehmet Han'ın. Ve dolayısıyla belki de aynı zamanda kudretini de ifade eden bir sözdür. Ne yapabileceğini, ne yapması gerektiğini. İlk defa dişini bu noktada gösterir ve Karaman üzerine derhal ciddi bir sefere çıkar.
Evet.
İşte o noktada Bizans hareketlenir bu defa.
Evet.
Şimdi Bizans'la anlaşma yapmıştı. Bizans anlaşma yaptı.
Evet.
Bizans şimdi görür ki Karamanoğlu vurmaya başladı. Osmanlı padişahından kim ne isterse alıyor. Kendileri 100'ü 200 birden aldı. Çorlu'yu aldı. Beklemediği bir şeydi Bizans'ın. Onlar da inandılar buna. ve hemen Batı'ya dediler ki, Batılı Balkan devletlerine, ya bu çocuk gerçekten bizim beklediğimizden daha da korkak. Bizim umduğumuzdan çok daha korkak. Çok daha tecrübesiz. Çok daha başarısız. İşte Karamanoğlu Doğu'dan alabildiği yerleri alıyor. Hemen biz de bu taraftan harekete geçelim. Biz de mahvedelim. Ve yeniden elçiler gönderdiler.
Bir daha.
Tabii tabii. Hemen elçiler gönderdiler. Elçiler 2. Mehmet Akşehir'deyken Fatih'in huzuruna geldiler. Önce Sadrazam'la görüştüler. Çandarlı Halil'le. Ve Çandarlı Halil'e dediler ki, biz hesabı yanlış yapmışız. Orhan'ın tahsisatı 300 bin yetecek gibi değil. Çok geleni gideni var. Çok masrafları var. İmparatorumuz çok büyük sıkıntılar çekiyor onun bu masraflarını gidermek için. O sebeple biz bunu 600 bine çıkarmak istiyoruz. 600 bine çıkarmak istiyoruz dediler. Şimdi çok enteresan tabii.
El cevap.
Şimdi el
Halil
cevap.
Paşa ne dedi?
Çandarlı Halil Paşa Bizansların maksadını anlıyor.
Anlıyor değil mi?
Bu noktada yani, tabii. Bak mesela. bu isteğin onların bu isteğinin Bizans'ta aralarının açılıp İstanbul'a kadar gidebilecek olayların bir başlangıcı olacağını da biliyor. Ya bu istek işte oraya götürecek olayı, bunu seziyor. Kendisi ise Bizans'ta kesinlikle hırgür çıkmasını istemiyor. Çünkü Çandarlı kendi nüfuzunu, kendi geleceğini hep Bizans'ın devamında görmüştür.
Allah Allah, evet. Bu da ilginç.
O sebeple Çandarlı hiç istemez. Çok sinirleniyor ve çok üzülüyor onların bu gelişine. Ve onlara büyük bir kızgınlıkla diyor ki, ey akılsız ve şaşkın Bizanslılar, tasavvurlarınızdaki şeytanlıkları ben çoktan bilirdim. Sizin bu düşüncelerinizdeki, içinizdeki bu şeytanlığı ben çoktan biliyorum. Bu bildiklerinizi unutun. Merhum 2. Murat, halim tabiatlı, herkese karşı ciddi ve sadık bir dosttu. Bugünkü padişahımız, sizin böyle zannettiğiniz gibi sizlere karşı o kadar iyi fikir beslemiyor. Siz buna emin olun. Kendisinin cesaretini, sertliğini ve şiddetini bildiğimden, şayet İstanbul onun eline geçmekten kurtulursa, bunu Cenab-ı Hakk'ın size büyük bir lütfu bileceğim. Çünkü ben onu iyi tanıyorum. Sertliğini de, hakkınızdaki düşüncelerini de çok iyi biliyorum. Siz bilmiyorsunuz. Evet, 2. Mehmet tasavvurlarını gizliyor ama Çandarlı da kurt bir devlet adamı. Evet. Onun 13 yaşındaki düşündüklerini de çok iyi biliyor. Onu iyi tanıdı. Ey akılsızlar diyor, ey akılsızlar. Daha dün denecek kadar yakın bir zamanda sizinle yeminle kararlaştırılmış bir sözleşme yaptık. Daha bunun mürekkebi kurumadı. Şimdi Anadolu'ya sefer yaptığımızı ve Frigya'da bulunduğumuzu düşünerek adetiniz üzere uydurduğunuz öcülerle bizi korkutmak, ürkütmek istiyorsunuz. Biz bu kudretten mahrum çocuk değiliz. Orhan'ı Trakya'da padişah yapmak isterseniz hemen çıkarın. Hani Orhan'ı salıveririz.
Evet,
eğer 600 bin yapmazsanız Orhan'ı salarız. Hemen diyor, hemen salıverin. Tuna'dan bu yakaya göndermek istiyorsanız onu da yapın. Yalnız şunu bilin ki hiçbirine muvaffak olamayacaksınız. Elinizdeki yerleri de kaybedeceksiniz. Ma mafi yine de isteklerinizi padişaha arz edeceğim diyor. Çünkü mecbur. 2. Mehmet imparatorun elçilerinin Çandarlı ile görüştüğünü duyunca son derece sinirleniyor.
Yani normal değil
mi? Görüşmesini istemiyor kendisiyle. Aslında normal. Fakat onun onlara ne söylediğini, ne söyleyeceğini, ne düşündüğünü belki kestiremiyor. Ne gibi anlaşmaya belki yaklaştırmak istiyor, evet, manası da çıkabilir. Yani normalde önce devlet büyükleri elçilerle görüşür, padişah geç kabul eder. Ama buradaki tabii bir savaş meydanı, savaş esnasında normal Edirne'de tahttayken de gelmiş değil. Ortada bir anormallik de var. Belki bu noktada normalde olmayabilir dediğiniz, evet, şeklinde birden itiraz etmeyelim. Ancak bana bu noktada Çandarlı'nın onlara anlaştırma ve fikirlerini, kendisine sunacağı fikirleri değiştirtme pozisyonuna getirebileceği endişesini de gütmüş olabilir ki bunu daha kuvvetli buluyorum. Nitekim II. Mehmet onlarla görüştüğü zaman aynı mülayimetliği yeniden takınıyor. Fakat bu defa değişik. Siz diyor, az zaman sonra Edirne'ye döneceğim. Orada görüştükten sonra arzularınızı yerine getireceğim diyor. yine mülayim. Benim kısa bir zaman sonra Edirne'ye geri döneceğim. Orada sizin arzularınızı neyse onu yerine getireceğim diyor ve kendilerine izin veriyor.
Evet.
Şimdi iki mesele, bir çandarlıyla karşılaştılar ve müthiş zılgıt yediler, dehşete düştüler. Padişahla karşılaştılar, büyük bir mülayimet gördüler. Fakat tezat, ne olduğunu anlamadıkları bir söz ortaya çıktı. Yakında görüşürüz. Sevinsinler mi, üzülsünler mi bilemediler ve elçiler o anlayışla gerisin geriye döndüler. Ancak bunun üzerine 2. Mehmet Han derhal Karamanoğlu'yla anlaşma yaptı. Zaten alacağı yerleri aldı. Karamanoğlu padişah geçtiği her yerde bütün Anadolu halkı padişaha büyük bir saygı, büyük bir bağlılık sundu. Bunu gördüğü an Karamanoğlu dağlara kaçtı ve hemen elçiler gönderdi. 2. Mehmet de Bizans elçilerinin bu gelmesi sebebiyle onunla aynı şartlarda eskisi gibi yeni bir anlaşma yaptı ve süratle Edirne'ye doğru geri yola çıktı.
Mimledi mi?
Karamanoğlu mı? Haliyle.
Haliyle.
Haliyle yani.
Size müracaat
unutmaz. Bir mimler zamanı geldiği zaman bu mutlaka hakkından onun mimlemesini ben çok kullanırım. Çünkü bir zamanı iyi bekler, iyi gözetir.
Demek ki bu mimleme ile ilgili de ayrı bir program yapacağız.
Terazi var, tartı var. Her şeyin bir vakti var demişler. Fatih her işin vaktini çok iyi bir şekilde takip ediyor.
Müthiş bir siyaset gerçekten. Evet. İlmi siyaset değil mi?
Aynen öyle.
Evet. Sevgili dinleyiciler, bu akşam da programımızın sonuna geldik. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. Teknik yapımda Muhittin Sami Yaygıngöl sesi ulaştırdı ve ben Deniz Fehim Harmanşa programı sundum. Hocamıza teşekkür ediyoruz.
Ben de TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.
Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a ısmarladık efendim.